Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı, her şeyimizi sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu programda Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın kendisine görevlendirdiği, vazife olarak verdiği, o insanı dünya ahiret mutluluğuna eriştirecek gerçekleri, hak ve hakikat bilgilerini, gelen vahiy, ilahi vahiyleri insanlara doğru bir şekilde, apaçık bir şekilde öğretmesinin, beyan etmesinin yollarını ele alıyoruz ve bunu gerçekleştirmek üzere Efendimiz Aleyhisselam'ın uyguladığı yollardan birisi de yazmış olduğu mektuplar Efendimiz Aleyhisselam'ın. Yani mektubat, mektuplar ve gönderdiği elçiler. Bakalım ki Efendimiz insanlara sohbet ederken, onları eğitirken, onlara ders verirken, onları maddeten ve manen eğitip, terbiye edip, terakki ettirirken, aynı zamanda ihtiyaç duyduğu zaman da ne tür mektuplar göndermiş, ne tür elçiler göndermiş, onlar o mektuplara neler yazmış, o elçilerle hangi talimatlarını ve bilgileri insanlara ulaştırmış. Bunun tabi örneklerini göreceğiz ki Efendimiz Aleyhisselam gerçekten, yani hayatı Efendimizin her yönüyle dop dolu, hiç bir boşluk yok. 24 ayar altın gibi, bir elmas gibi, bir zebercet gibi, bir mercan inci gibi Efendimizin hayatı, her türlü hayatı, ibadet hayatı, kulluğu, zikri, tebliği, örnekliği böyle her tarafından bambaşka bir güzellik, mükemmellik, muhteşemlik ışıldayan, yansıyan bir hayat var Efendimizin hayatında. Dolayısıyla buradaki bu faaliyetinin de yine o dolu, dop dolu, o güzel hayatın bize bir aksini, yansımasını aktarmış oluyor. Tabii ki Efendimizin gönderdiği elçilerin söylediği tabi sözler var. O birisinin bir sözüyle başlayalım. Bir sahabenin, bir elçisinin bir sözüyle başlayalım. Diyor ki, ya Resulallah, sen bizi nereye göndermek istersen oraya gönder, biz senin emrini yerine getiririz. Bir elçisinin Efendimiz Aleyhisselam'a cevap olarak söylemiş olduğu bir söz, ama gerçekten mesaj kıymeti, keyfiyeti, değeri çok yüksek bir söz. Ya Resulallah, sen bizi nereye göndermek istersen, dünyanın neresi olursa olsun, bu o zamanın şartlarında Çin olabilir, Orta Asya olabilir, İstanbul olabilir, Rum diyarları olabilir, hiç fark etmez, nereye göndermek istersen biz oraya gönder, biz senin emrini yerine getiririz. Bütün Efendimizin gönderdiği elçilerin de Efendimiz'e olan bağlılıklar, teslimiyetleri hep bu şekildeydi. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı cihana yaymak için kullandığı tebliğ vasıtalarından biri de çevre ülkelerin devlet başkanlarına yazdığı mektuplardı ve onlara bu mektupları kendisi göndermiş olduğu elçilerdi. Bizzat gitmeye imkan bulamadığı bölgelerin insanlarına Efendimiz Aleyhisselam mektuplar gönderdi, elçiler gönderdi ve bu şekilde de noksansız bir şekilde tebliğ vazifesini yerine getirdi. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz Aleyhisselam'a emri var, talimatı var. Bu Şura suresinin 3. ayetinde geçiyor. En'am suresinin 94. ayet kelimesinde geçiyor. Litun zira ummel kura ve men havleha ifadesi geçiyor. Sana bu Kur'an-ı Kerim'i vahyediyoruz. Hem öncelikle Mekke halkını, sonra peyderpey bütün dünya halklarını, insanlarını uyarasın diye, bu mesajı onlara ulaştırasın diye talimatlar var. Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle demesini emrediyor ayet-i kerime. Nisa suresinin 158. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا. De ki ey insanlar, ey bütün insanlar, sadece Mekkeliler değil, sadece Medeniler değil, ey bütün insanlar, Allah'ın hepinize gönderdiği bir peygamberiyim, Resulullah'ım. İleykum cemiyan, hepinize gönderdiği bir peygamberim buyuruyor. Şimdi o bir şeref. Yine bakın, peygamberimizi bütün insanlığın peygamberi yapması, ki önceki peygamberler belli kavimlere geliyordu. Bu Resul Efendimizin rütbesinin büyüklüğünü gösteriyor, makamının yüceliğini gösteriyor ve hizmet alanının genişliğini gösteriyor. Baştan baktığımız zaman çok büyük bir lütuf, çok büyük bir ikram, çok büyük bir makam, mansıp. Ama diğer taraftan bu makamın gerektirdiği hizmete baktığımız zaman da bir o kadar işin zorluğu var. Tamam, ben hepinizin peygamberim miyim demek kolay ama hadi bakalım, sen o zaman herkesin peygamberiysen sen tebliğini herkese ulaştıracaksın. Sen bütün dünyanın mürşidiysen o zaman irşadını bütün insana ulaştıracaksın. Ben sadece şu bölgelerde irşad ederim, diğerine ulaşamam, imkanı yok dediğin zaman sen bütün dünyanın mürşidi olamazsın. Dolayısıyla o yetki, salahiyet aynı zamanda büyük bir sorumluluk getiriyor. Efendimiz Aleyhisselam da bunu en iyi, bu vazifeyi en iyi hisseden, kavrayan ve bu yükü üzerine alan ve bunu da gereğini yapan bir Allah'ın peygamberiydi. Kaynakların bildirdiğine göre Efendimiz Mekke döneminde de bir kısım mektuplar göndermiştir. Daha çok bu mektuplar, elçiler falan deyince Siyer'deki bilgilerimizden hareketle hemen zihnimiz Medine döneminin özellikle Hicri 6. yılına, işte bu heyetler ve elçiler yılına, mektuplar yılına kayıyor ve sanki Efendimiz sadece bu işi bu zaman yapmış da daha önce yapmamış gibi bir yanlış algılama söz konusu olabiliyor. Halbuki işin gerçeği de değil. İşin gerçeği, Efendimiz Aleyhisselam Mekke döneminde de, hemen tebliğinin ilk yıllarında da ulaşamadığı yerlere mektupla mesajını ulaştırdığını görüyoruz. İşte bu Muhammed Hamidullah Hoca'nın El-Vesaiku Siyasiye diye Efendimiz Aleyhisselam'ın mektuplarını yayınlamış olduğu kitabında, oradaki belgelerde bunları ne yapıyoruz? Bunların örneklerini görüyoruz. Tabii oraya ulaşanlar var, ulaşmayanlar var. Muhammed Hamidullah Hoca Efendimiz'in mektupları, siyasi vesikalar diye yazmış olduğu, hazırlamış olduğu kitabında Resul Efendimiz'in 350 civarında bir belge, bir vesika orada dile getiriyor. Bunlar ona ulaşanlar. Hepsi de ulaşmamış olabilir. Mesela Bi'set'in ilk yıllarında Temim kabilesinden yaşlı bir zat olan Eksem bin Sayfi gönderdiği mektupla Resulullah'tan İslam hakkında bilgi istiyor. Bazen böyle talepleri geliyor, Efendimiz ona cevap olarak yazıyor. Bazen Efendimiz bizzat kendisi mektup yazıp gönderiyor. onun bu talebine Efendimiz Aleyhisselam bir mektupla mukabele bulunuyor ve orada da şunları yazıyor mektupta. Hamidullah el-Vesayık 254-55. sayfadaki kayıtlı bilgiye göre bunu aktarıyoruz. Allah'ın Resulü Muhammed'den Eksem bin Sayfiye. Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'a olan hamdimi sana bildiririm. Yani ben Allah'ın kuluyum, Allah'a iman etmişim, ona kulluk yapıyorum ve benim bu halimi de ne yapıyorum ey Eksem sana bildiriyorum. Benim halim budur, benim vasfım budur. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm, ona hamd eden, onu tevhid eden bir kimseyim. Allah bana la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh dememi ve insanlara da bu sözü tebliğ etmemi emrediyor. Çünkü bu işin temelidir. Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etmek, ikrar etmek, beyan etmek, tek olduğunu, onun ortağı olmadığını, bunu inanmak, tasdik etmek ve bu sözün gereğini yerine getirmek, Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın esas davet ettiği inanç sistemi buydu. Bakıyoruz burada da hemen ne yapıyor? O kişiye bu mektubunda Efendimiz o tevhidi, la ilahe illallah'ın mesajını ona ulaştırmış oluyor. Allah bana diyor, la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir ve onun ortağı yoktur. Böyle dememi Allah bana emrediyor ve aynı zamanda bu gerçeği, bu tevhid inancını da insanlara tebliğ etmemi emrediyor. Bütün mahlukat ve hükümranlık Allah'a aittir. Her şey O'nundur. Allah onları yaratır, öldürür ve ahirette tekrar diriltir. Şüphesiz dönüş O'nadır. Peygamberlerin mesajını size ilettim. Büyük haberden elbette sorulacaksınız. Bir süre sonra onun haberini elbette öğreneceksiniz. Efendimiz böyle anlaşılır cümlelerle çok güzel, net bir şekilde tebliğini ne yapıyor? Burada yapıyor, mektubunu yazıyor ve bunu Eksem'in sayfiye gönderiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Habeşistan'a ilk hicret eden grupla gönderdiği mektubunda Habeş Necaşisinden kendine iltica eden Müslümanları himaye etmesini istemiş ve onu İslam'a davet etmiştir. Yani o Cafer'i tayyarlar, Cafer bin Ebi Talip onlar giderken Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor? Aynı zamanda Habeş Necaşisi ne de mektupta gönderiyor ve orada mektubunda bahsettiği iki konu var. Öncelikle Habeş kralını, Necaşisini İslam'a davet ediyor. Gel diyor, Müslüman ol ve kurtul. Sonra da göndermiş olduğum bu şeye, hicret eden bu gruba, muhacirine sahip çık, onlara kol kanat giyer diye talep ediyor. Fakat Peygamberimizin çevre ülkelerle mektup ve elçiler vasıtasıyla ciddi manada temasa geçmesi esas ne zaman oluyor? Yani Mekke döneminde de böyle örnekler var. Efendimizin yazdığı mektuplar, örnekler var. Ama Resul Efendimizin bu alandaki mektup ve elçilerini artırması ve bu vasıtayla insanları dine davet etmesi daha çok Medine döneminde ve Siyer'de de belirtildiği üzere Hicret'in 6. yılında başlıyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselam Hudeybiye'den Medine'ye döndükten sonra bir gün ashabının yanına varıp, ey insanlar, hiç şüphesiz Yüce Allah beni herkese rahmet olarak göndermiştir. Havarilerin İsa bin Meryem'e muhalefet ettikleri gibi siz de bana muhalefet etmeyiniz. Tabii ki Hudeybiye çok önemli bir barış ortamı barış şartlarını oluşturmuş oldu ve bu anlaşmayı yapar yapmaz Medine'ye dönüp dönmez de Efendimiz Aleyhisselam hemen bu anlaşmanın sağladığı ve sağlayacağı barış ortamında insanlara İslam'ı daha kolay bir şekilde, daha yoğun bir şekilde demek ki ulaştırmanın hemen planlarını yaptı Efendimiz Aleyhisselam. Bunları düşündü, bunlara niyet etti ve hemen de ilk fırsatta fırsat geçirmeden, zaman kaybetmeden de hemen bu elçiler meselesini, mektuplar meselesini devreye koyduğunu biliyoruz ve süre şöyle başlıyor. Yani aslında Efendimiz'e muhalif eden kimse yok. Bütün sahabe Efendimiz Aleyhisselam'a teslim oluyor, teslimiyet gösteriyor ama böyle en ufacık bir muhalefet de olmasın diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bir örnekle başlıyor ve buyuruyor ki havarilerin İsa bin Meryem'e muhalefet ettikleri gibi siz bana muhalefet etmeyiniz. Yok, eden kimse yok zaten. Edecek kimse de yok ama iyice burada bunu pekiştirmek ve garanti almak için de ne yapıyor? Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın havarilerinin durumunu örnek veriyor. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Ashab, ya Resulallah, havariler nasıl muhalefet ettiler diye sordu. Allah Resulü, benim sizi davet edeceğim şeye o da havarileri davet etmişti. Yakın bir yere gönderdiği kimseler razı oldular ve selameti buldular. Uzaklara gönderdiği kimseler ise suratlarını astılar ve ağır davrandılar buyurdu. Ashab-ı kiram ayağa kalkarak sen bizi nereye göndermek istersen oraya gönder. Biz senin emrini yerine getiririz. Vallahi hiçbir şeyde sana muhalefet etmeyiz dediler. Efendimiz Aleyhisselam hükümdarlara mektup yazdırmak istedi. Ashab, ya Resulallah, onlar bir mektubu mühürlü olmadıkça okumazlar. Bunun üzerine Peygamberimiz gümüşten bir yüzük yaptırdı. Üzerine Allah Resul Muhammed, Allah mührün en üst tarafında, peşinden elçi anlamındaki Resul ve kendi ismini en altta olmak üzere bu şekilde kelimelerini nakşettirdi ve bu yüzüğü mektuplarında mühür olarak da Efendimiz Aleyhisselam kullandı buna itibaren. Şimdi demek ki yakın bölgelere göndereceği elçiler var Efendimiz Aleyhisselam'ın, Medine'ye yakın olan mühitlere, o kabilelere göndereceği, ama daha uzak Çin gibi o zamanın diyeyim ki şartlarında Türkistan gibi, işte Özbekistan, Kazakistan, oralar, Anadolu gibi dünyanın değişik yerlerine bir elçi gönderme düşüncesi var Efendimiz Aleyhisselam'ın. Uzak yerlere gidecek insanlar muhalefette bulunmasın diye de onlardan başlangıçta ne yapıyor? Söz alıyor. Gerçekten Efendimiz Aleyhisselam'ın kimi nereye gönderdiyse her bir sahabede hiç itiraz etmeden, hiç çekinmeden ne yapmıştır? Oraya gitmiştir. Elçi olarak gitmiştir. Ve elçi olarak giderken de Efendimiz Aleyhisselam'la yapmış olduğu bir muahede de yoktur. Ne bir yolda ben nasıl gideceğim, ne yiyeceğim, ne kadar maaş alacağım, gittiğim yerde beni kim karşılayacak, orada nerede kalacağım tarzında da Efendimiz'le böyle bir yolculuğun detayı hakkında da bir konuşma kaynaklarımızda yer almıyor. Şunu anlıyoruz, sahabe Efendimiz'e lebbeyk demiştir, anam babam sana feda olsun ya Resulallah demiştir, yeter ki ben senin elçilik vazifesini tam olarak yapabileyim, bundan daha büyük benim için şeref olmaz demiş ve Allah rızası için de kalkarak gitmiştir. Bir de tabi bazen yakın yerler olduğu zaman insan gidebiliyor da uzak olduğu zaman biraz da zorlanabiliyor. Bununla ilgili hep ayet-i kerimelerde özellikle bu Tebük seferi bağlamında beyanlar var. Şimdi Tebük çok uzak olduğu için bazen yakın olup da ganimet ihtimali olan seferler, gazveler daha cazip geliyordu bir kısım insanlara. Ama böyle uzun yolculuk sıcak mevsimde 1000 kilometre gidecek bir yer olduğu zaman ne yapıyor? Zorlanmalar oluyordu. Tevbe suresinin 42. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak onu dikkate alarak bir kısım işte kalbinde hastalık bulunan insanların da halini de beyan etmek suretiyle estağfirullah, bizim için de tabi ibret bu. Yani Allah yolunda bir hizmet edecek, bir yere gidecek, bir fedakarlık yapacak ve bu konuda gerekli azmi, sebatı gösterme açısından da önem arz ediyor. Ayet-i kerime şöyle, estağfirullah, لَوْ كَانَ عَرَضًا قَر۪يبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لِتَّبَعُوكَ. Eğer böyle hemen elde edecekleri yakın bir peşin bir menfaat olsaydı ve yani sonucu ne olacağı belli bir yakın bir gazve sefer olsaydı لِتَّبَعُوكَ, o Tebük'ten geri kalan münafıklar, kalpleri hastalıklı kimseler sana mutlaka tabi olurlardı. وَلَاكِمْ بَعُودَتْ عَلَيْهُمُ الشُّقَّةِ. Ama ne oldu? Yol uzun olunca ve sonucu ne olacağı belli olmayınca bu yolun uzunluğu ve menfaatin uzaklığı, yani ihtimal dahilinde olması ve zor olması onlara ağır geldi ve sana tabi olmadılar. Yani o yol uzun, yolcu yorgun. Öyle söyleyelim. Dolayısıyla burada mühim olan Allah'ın rızasına talip olmak. Yani yolun uzaklığı ve yakınlığı, gidecek yerin efendiliği, buna ganimet olur mu olmaz mı gibi hesaplara girmeden benim yapacağım bu şey Allah Resulullah'ın emrine uygun mu, rızasına uygun mu, bu gerekli mi deyip orada başka bir hesap yapmadan gitmek gerekiyor. O fedakarlığı yapmak gerekiyor. Sahabe-i kiram da bu fedakarlığı çok güzel bir şekilde, çok üstün bir azim ve kararlılıkla gerçekleştirdiğini görüyoruz. Resul-i Ekrem Efendimiz Habeş Necasisi Ashabaya gönderdiği mektup, az önce atıfta bulunmuştuk. Orada bir mektup yazmıştı ve mektupta da şunları beyan ediyor. Aslında bir tebliğde bulunuyor. Apaçık bir tebliğde bulunuyor. Kime? Necaşi'ye. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Habeş hükümdarı Necaşi Ashama'ya. Necaşi o Habeş krallarının lakabı, tıpkı işte Kayser gibi veya kral gibi, hükümdar gibi, padişah, sultan gibi. İsmi de o dönemki Habeş kralının ismi ise Ashama. Onun ismi bu. Bakalım ne söylüyor Efendimiz Aleyhisselam? Hemen ilk sözü, Müslüman ol, eslim. Kendinden başka ilah olmayan Allah Teala'ya olan hamdimi sana bildiririm. O meliktir. Bütün kainatın sahibidir, mülkün sahibidir. Kuddüstür. Son derece münezzeh, tertemiz, her türlü noksanlıktan uzaktır. Selamdır. Kendisi tertemizdir, bütün noksanlıktan uzaktır. Aynı zamanda kullarına selamet verendir. Mü'mindir. Kullarına kalpte iman veren, emniyet, güven bahşedendir. Müheymindir, kullarını kollayan, koruyan, kollayan, muhafaza edendir. Önce Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bahsediyor. Kendisinin Allah'a birliğine iman eden bir kimse olduğunu ve hamdem kimse olduğunu beyan ediyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın bir kısım sıfatlarından bahsediyor. Sonra da İsa bin Meryem'in Allah'ın ruhu ve kelimesi olduğuna da şahit ederim. Çünkü o bölge Hristiyan. Necaşi'de Hristiyan, devlette Hristiyan ve o bölgede Hristiyanlar yaşıyor. Dolayısıyla Hazreti İsa'dan da bahsetmesi tabii isabetli ve yerinde. İsa bin Meryem'in de Allah'ın ruhu ve kelimesi olduğuna şahit ederim. Çünkü yani Allah'ın ruhu ve kelimesi, bunu Hristiyanlar her ne kadar yanlış yorumlasa da Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyor. Yani Ruhullah ve Kelimetuh, diye buyuruyor. Allah'ın ruhu, Allah'ın kelimesi. Tabi Allah'ın bir parça anlamında değil. Tıpkı hepimize Cenab-ı Hak ve nefektu fihi mir ruhi, ben insana ruhumu üfledim buyurduğu gibi hepimizde var olan, üflemiş olan ilahi ruhun Hazreti İsa'da daha keyfiyeti daha farklı, daha peki yüksek, voltajı daha yüksek olabilir. Yoksa kesinlikle bir uluhiyet çağrıştıracak bir şey yoktur. Kelime de yine Allah'ın bir mucize olarak yaratmış olduğu bir kul. Ben diyor buna şahitlik ederim. Allah onu iffetli, temiz ve korunmuş Meryem'e ilka etmiş, üflemiş. O da böylece İsa'ya hamile kalmıştır. Allah Adem'i eli ve üflemesi yarattığı gibi onu da ruhu üflemesiyle yaratmıştır. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın yaratılışında diğer insanlara göre bir farklılık olsa da bu kesinlikle İsa'nın bir kul olmasının, bir mahluk olmasının olmasına engel değil. Tam tersine efendim ben yarattım diyor, ben üfledim diyor Cenab-ı Hak. Ama Hristiyanların özellikle tevhid ehli Hristiyanların bildiği, anladığı şekilde Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor? İsa ile ilgili İslam'ın inancını da burada dile getirmiş oluyor. Gelelim, ben seni şimdi nereye davet ediyorum? Ey Asama, ben seni şeriki bulunmayan tek Allah'a, ona itaatte devamlı olmaya, bana uymaya ve vahyolunan kitaba, Kur'an-ı Kerim'e iman etmeye davet ediyorum, çağırıyorum. Çünkü ben Allah'ın Resulüyüm. Sana amcamın oğlu Cafer ve yanında bir grup Müslümanı gönderdim. Geldiklerinde onları güzelce ağırla. İtirazı bırak. Seni ve ordunu Allah'a çağırıyorum. Böylece ben tebliğ vazifemi yaptım ve size nasihatte bulundum. Artık nasihati kabul ediniz. Selam hidayete tabi olanlara olsun. Dolayısıyla böyle kısa bir mektup ama Efendimiz Aleyhisselam'ın yazdığı, yazdırdığı ne kadar böyle Allah'ı, Allah'ın sıfatlarını, tevhidi, İslam'ın mesajını çok net ifadelerle ve Efendimiz'in tebliğini, davetini net ifadelerle anlatabilen çok değerli bir mektup bu mektup. Peki Efendimiz bu mektubu gönderince Necaşi buna nasıl karşılık verdi? Rivayetler şunu gösteriyor değerli dinleyenlerimiz. Necaşi peygamberimizin mektubunu alınca bunu öptü, başına koydu, gözlerine sürdü. Çok değer verdi mektuba. Hem Efendimiz'e mektubuna hemen tahtından indi. Tevazu göstererek yere oturdu. Ve şehadet getirerek Müslüman oldu. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Bu bir nasip tabi. Yani Efendimiz'in mektup gönderdi. Herkes bu şekilde muamele etmedi. Karşı çıkanlar da oldu. Mektubu yırtanlar da oldu. Elçi öldürenler de oldu. Ama burada demek ki Necaşi bu işe artık hazır bir durumda olduğundan dolayı o mektup onun gönlünde hidayet ışıklarının yansımasına, ortaya çıkmasına hemen vesile oluyor ve Müslüman olmasına da sebep oluyor. Sonra da orada bulunanlara şöyle bir açıklamada bulunuyor Necaşi. Diyor ki, eğer yanına kadar gitmeye imkan bulsaydım muhakkak giderdim. Muhakkak giderdim. Allah şahit olsun ki kitap ehli olan Yahudilerle Nasranilerin geleceğini bekleyip durdukları ümmi peygamber işte budur. Bu hidayet tabi. Yani bir mektup gelmekle, okumakla kişinin bunu hemen kabullenmesi Allah'ın bir lütfu, Allah'ın bir hidayetidir yani. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın geleceğini müjdelediği gibi İsa peygamber de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğini müjdelemiştir. Her ne kadar haber almak, gözle görmek gibi değilse de ne yapayım ki Habeşlilerden fazla destek bulamıyorum. Yardımcılarımın çoğalmasını ve kalplerin İslam'a ısınmasını da bekliyorum. Bu Necaşi'nin Efendimiz'in gelen mektubu onu okuyunca, okutunca oradaki bulunanların huzurunda yapmış olduğu bir açıklama. Ama daha sonra ne yapıyor? Aynı zamanda Peygamberimizin mektubuna Necaşi de bir mektupla karşılık veriyor ve orada da şunları yazıyor. Yine bu mektup hem siyer kaynaklarımızda mesela İbn-i Sa'd'ın tabakatında, sonra yine Hamidullah Hoca'nın vesaikinde de bu mektup bu şekilde yer almış oluyor. Necaşi'nin Peygamberimiz Aleyhisselam'ın o kıymetli değerli mektubuna vermiş olduğu mektubi yazılı cevapta şöyle: Bismillahirrahmanirrahim. Bu Allah'ın Resulü Muhammed'e, Necaşi Aslam'a tarafından yazılan mektuptur. Bu da hidayete erdiğinin bir göstergesi. Çünkü orada Allah ismi en başta, Resulü Efendimiz Aleyhisselam da Allah'ın peygamberi, konumu çok yüksek. Dolayısıyla Efendimiz mektup yazarken de hep Allah'ın Resulü Muhammed'i başa alıyor ve diğer tarafındaki kralın ismini peşinden getiriyor. Aslam'a da Efendimiz'e iman ettiği için, onun Resulullah olduğunu kabul ettiği için cevap yazarken, yani Aslam'dan Allah'ın Resulü Muhammed'e değil de bu Allah'ın Resulü Muhammed'e, Necaşi Aslam'a tarafından yazılan mektuptur. İle Muhammed'in Resulullah diye söze böyle başlıyor. Yani önceliği Efendimiz Aleyhisselam'a veriyor. Sonra diyor ki: ey Allah'ın peygamberi, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan ve beni İslam'a hidayet eden Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Ben Müslüman oldum ve iman ettim, sana iman ettim ve bunu sana bildiriyorum. İsa'dan bahseden mektubun bana ulaştı. Göklerin ve yerin Rabbine yemin ederim ki İsa da kendisi hakkında senin söylediklerinden zerre kadar fazla bir şey dememiştir. Hakikatte o senin tavsif ettiğin gibidir. Biz senin ne için gönderildiğini çok iyi kavramış bulunuyoruz. Amca oğlum ve arkadaşlarını da ağırladık. Bilginiz olsun. Senin kesinlikle doğru sözlü olduğuna ve önceki peygamberi tasdik edici olarak gönderildiğine şehadet ederim. Ben sana vekaleten amcanın oğluna beyat ettim ve alemden Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Yani seni göremedim ama sen ne yaptın? Bana amcanın oğlunu gönderdin. O da iyi bir Müslüman, çok şuurlu Müslüman. Vekaleten diyor, sana yapacağım beyatimi amcanın oğluna yaptım ve alemden Rabbi olan Allah'a da teslim oldum. O ne derse o şekilde, o bahsettiği hususları da teker teker kabul ettim, tasdik ettim. Oğlum Erha bin Aslama'yı da sana gönderiyorum. Ben bu hususta kendi ailemden başkasına da güç yetiremiyorum. Eğer yanına gelmemi arzu ediyorsan onu da yaparım ya Resulallah. Senin söylediğin şeylerin hak ve gerçek olduğuna şehadet ederim. Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah. Yani gerçekten Aslama'da Efendimiz Aleyhisselam'ın mektubuna gerçekten çok güzel bir karşılık verdiğini, güzel ifadelerle karşılık verdiğini, hidayete geldiğini, iman ettiğini, güzel bunlarla efendim Efendimiz'e bunu ulaştırmış oluyor, arz etmiş oluyor. Dolayısıyla tabii ki Efendimiz'in gönderdiği mektuplarla, elçilerle İslam bütün dünyaya ulaşmış oldu, İslam'ın mesajı. Ve bu mektuplar, bu elçiler sadece Cafer-i Tayyar'dan ve bu mektupla ibaret değil, daha çok onlar yüzlerce Efendimiz'in mektubu var. İnşallah bunları da sonraki programlarımızın konusu yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle programın sonuna gelmişken siz değerli dinleyenlerimi tekrar en kalbi duygularımla selamlıyor, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum.